Ayrım 24, Affet Ama Unutma, Liza Gardner, sayfa 302. Bazı savaşlar ağır mühimmatla çarpışarak değil, orduyu yavaş yavaş ilerleterek kazanılır. Hamleler o kadar hissettirmeden yapılır ki, rakibiniz sizin zafer dansınızı izleyene dek yaklaştığınızın farkına bile varmaz. Tarçınlı çöreğin sevilen bir yiyecek olması bir kenara, Z ve Mik gibi cüsseli adamların bir seferde epey yemek yediğini düşünerek iki düzine çörek yaptım. Açgözlülük edip 3-4 tane yerlerse ardından şeker koması olmasa bile bir uyuşukluk yaşatacağı kesindi. Kalın ve yoğun hamurlu bir çörek yerine bu tarz ince ve tel tel dağılan mayasız çörek Ashley'nin en sevdiğiydi. O sıra 3 yaşında olan kızım hamur işlerinin pişmesine sabredemediği için tarifi 12 yıl önce değiştirmiştim. Hatta sonradan pay hamuru kullanmadan hazırlama süresini yarıya indirirken tarçın tadını da daha yoğun verdiğini fark edip bu kararımla gurur duymuştum. Şimdi ise aile tarifimiz ailemizi kaçıranlarla paylaşılıyordu. Endüstriyel mutfak pişen tarçının ve karamelize olan şekerin kokusuyla kaplanırken masayı hazırlayan Ashley'ne baktım. Kızım hep yaratıcı olmuştur ve son çabası da bunu boşa çıkarmadı. Masa niyetine paslanmaz çelikten tekerlekli mutfak tezgahlarından birini kullanmıştı. Hapishanedeki baskın rengin beyaz olduğunu görüp servis altlığı olarak kırmızı kafeterya tepsilerini kullanmıştı. Her bir tepside beyaz plastik tabaklar vardı. Sonra daha küçük salata tabaklarını alıp yemek tabaklarının üzerine koymuş, renkli soslarla da herkesin adını yazmıştı. Z'nin tek harfli adı oldukça etkileyiciydi ve kıpkırmızı ketçapla yazıldığı için dikkat çekiyordu. Radar için hardal kullanmıştı. Mike ise yeşil renkteki turşu sosu kalmıştı. O an kızımla birlikte güldük çünkü Ashley'in o sostan nefret ederdi. Hep etmişti ve muhtemelen bundan sonra da etmeye devam edecekti. Masanın ortasına renkli mercimeklerle doldurduğu bir cam kase yerleştirmiş, üzerine de sanatsal bir çalışma yaparak 3 adet yumurta, bir çırpma teli ve babasının tavasından çaldığı bir parça pişmiş pastırma koymuştu. Plastik bardak, kaşık çatal ve yuvarlanmış kağıt peçeteler bir araya geldiğinde yarattığı etki rüstik ve büyüleyiciydi. Orada adeta küçük bir ev yaratmıştı. Fırının zaman ayarı öttü, tarçınlı çörekler hazırdı. Justin yumurta ve pastırmaları bölüştürdü. Servis tabaklarını masaya yerleştirdik ve artık gösteri zamanıydı. Z de 5 dakika sonra döndü. Bana kalırsa ağır ve ölçülü adımlarla, tamamen ifadesiz yüzüyle mutfağa girip de taze pişmiş tarçınlı çöreklerin ve çıtır çıtır pastırmaların kokusu yüzüne çarpınca duvara toslamış gibi oldu. Radar çoktan masaya geçmiş, metal taburenin kenarına oturmuştu. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı ve tarçınlı çöreklere çöldeki son su damlalarıymış gibi bakıyordu. Yine de iki eli yanında öylece duruyordu. Z masaya yanaştı, hala ağır hareket ediyordu. Sonra gözlerini Ashley'in ve Justin'le birlikte taburesinin başında bekleyen bana çevirdi. Gülümsedi ve o an attığım her adımı ve sebebini anladığını fark ettim. Önce Z başladı. İki çörek, yarım tabak yumurta, yarım düzine pastırma parçası. Kendi aldıktan sonra tabakları radara uzattı. O da önce kendi tabağını, sonra da muhtemelen kumanda odasından gelen Mick'in tabağını doldurdu. Ve kalan yemekleri masanın ortasına bıraktı. Ben dün gece masada olmadığım için bilmiyordum ama Justin ve Ashley'in bir şeyi bekliyor gibiydi. Sonra Z yiyin diye emretti ve ikisi birden oturdu. Bu patronun kim olduğuna dair bir hatırlatmaydı. Oralı olmadım. Çörekten ikinci ısırığı aldığında Z gözlerini kırpıştırdı. Tereyağlı hamur ve yapış yapış tarçınlı şeker kanına karışıyor, duyularını sarhoş ediyordu. Şu an neyi hatırlıyor diye merak ettim. Annesini, belki de büyük annesini. Z'nin bile sıcaklık, güven ve sevgi hissettiği bir zaman olmuştu. İnsana kendini iyi hissettiren yiyeceklerin gücü işte. Sadece karın doyurmakla kalmıyor, anıları da uyandırıyordu. Şimdi benim yemeğim de Z'nin hafızasını tetikliyor, el yapımı çöreklerimle onun kendini iyi hissettiği anlar arasında kırılması zor bir bağ kuruyordu. 18 yıldır Justin ve inşaat ekibi için de evde bir şeyler pişirdim durdum. Çünkü hiçbir şey taze pişmiş çikolata parçacıklı kurabiyeden daha çabuk bir bağlılık sağlamıyordu. Sonra içlerindeki en sertin de serti adamlar birdenbire en sevdiği tatlıyı uzatan kişiye hayranlıkla bakan küçük birer çocuğa dönüşü veriyordu. O hayranlıktan birazını şimdi de yaratabilsem hiç fena olmazdı. Ailem yemeye başlamıştı. Ben de kendi yiyeceğim kadarını aldım, yağlı pastırmadan uzak durup çöreği tırtıklamaya koyuldum. Gücümü kazanmak için yemem gerekiyordu. Ancak henüz mideme güvenmiyordum. Kaldı ki Z ve ekibi yemeğin büyük bölümünü almıştı zaten. Kızımın ve kocamın payını azaltmak istemiyordum. Z ikinci çöreği yiyip üçüncü uzanırken, ''Bir şey isteyeceksiniz.'' dedi. Tarçınlı çöreklerinin aklımı başımdan alacağını, duyularımı ele geçirip bana kendimi evde hissettireceğini ve böylelikle de evet diyeceğimi düşünüyorsun.
''Bir şey istemeyeceğiz, bir şey vereceğiz.''
''Verecek bir şeyiniz yok ki. Ayrıca çörekler konusunda da yanıldın. Bu kadar iyi yemek pişirdiğin için. Şimdi sizi göndermeyi hiç istemiyorum.'' Gözlerini kocama çevirdiğinde yüzünde anlam veremediğim bir bakış oldu.
''Bu işe çok zaman harcadınız.'' dedim birden. ''Zaman, para, kaynak. Eminim ki sen ve ekibin eli boş çıkmak istemezsiniz.''
Z kocamın yaralı ve gözü şiş yüzüne bakarak ''Bunun parayla ilgisi yok. Daha önce de demedim mi?'' dedi.
Ashton beni dürterek alçak sesle ''Anne.'' dedi.
Şimdilik onu duymazdan geldim. Z gözünü Justin'den ayırıp şüphelenecek kadar uzun süre bana baktı. ''Kocan sana her şeyi anlatmadı mı henüz? İşlerin o kadar iyi gitmediğini falan, artık maaş almadığını, yani verecek paranız olmadığını.''
Yüz ifadem hiç değişmedi. Evet, bunları öğreneli fazla olmamıştı. Ama bu detayları Z'nin de biliyor olmasına şaşırmıştım.
Sonra bıkkın bir ses tonuyla ''Sana nasıl bir baskı altında olduğundan bahsetti mi?'' diye devam etti. ''Bunu da tüm o faaliyet dışı işlerine ver. Zavallı Justin, sadece kendini büyük adam olarak görmek istiyordu.''
Justin irkildi. Hemen yanımda duran bacağının ayağa kalkmak üzere gerildiğini hissettim. Ne yapacaktı ki? Masaya yumruğunu mu vuracaktı? Kobra dövmeli adamın üzerine mi atlayacaktı?
''Anne!''
Yine eşliğinde ve sesi hala alçaktı. Kırmızı tepsisi de önünden itmişti ve telaştan omuzları titriyor gibiydi. Ailemin iki bireyini de umursamadan 9 milyon dolar dedim. O an Z'yi ilk kez savunmasız yakaladığımı anladım. Yüzü donup kaldı. Yeşil kobra dövmesi de tıpkı onun gibi boncuk gözleriyle bana bakıyordu. Radar onun kadar temkinli değildi. Ağzının bir an açık kalmasına engel olamadı ama sonra hemen kendini topladı.
''İşleme bugün başlarız.'' diyerek sakince devam ettim ve ''İstediğiniz hesaba aktarım yarın öğleden sonra 3'e kadar tamamlanır. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve siz de paranızı alacaksınız. Ancak bugün fidye talebinde bulunmanız ve bizi serbest bırakmanız gerekiyor. Neticede fidye bu. Kurbanların sağ salim teslim edilmeleri şart.''
Z kaşlarını çattı. Bu da kobranın dişli ağzının sol gözünün yan tarafında tedirgin şekilde kıpırdamasına sebep oldu.
9 milyon dolar diye tekrar ettim. Garantili ödeme. Bu hapishaneden zengin adamlar olarak çıkacaksınız. Birkaç günlük bir iş için hiç fena değil.
Z hemen hayır demedi. Neredeyse hiç tepki göstermeden üçüncü çöreğini alarak tek lokmada yarısını ısırdı ve sımsıkı kapalı ağzının kenarlarında ince hamur parçaları kaldı.
Nasıl diye sordu.
Sigorta poliçesi. Justin'in üzerinde aynı zamanda Ashton ve benim için de var.
''Şirket poliçesi mi bu?''
''Evet, şirket sahibi olmanın keyfi. Justin şu an maaş almıyor olabilir ama yine de bu imkanlardan faydalanabiliyor.''
''Öderler mi?''
''Sigorta bunun için yaptırılıyor.''
Bir ısırık daha aldı Z, çiğnedi, yuttu.
''Nakit mi?'' diye sordu hemen ardından.
''İstediğiniz fona aktarılacak.''
''Kamera önüne falan çıkmak yok.''
''Hepsini ayarlayacağız.''
''Tek bir yanlış kelime.''
Her şeyin planlandığı gibi gitmesi asıl bizim yararımıza olur.
9 milyon dolar diye tekrar etti bir kez daha.
Adam başı 3 milyon ya da istersen sana 5, adamlarına ikişer.
Radar bu paylaşıma bozulmuş gibi değildi. Z ise basbayağı gülümsedi. Kobra dövmesi tamamen tıraşlanmış kafasında bir kez daha kıvrılıp büküldü.
Seninle ilgili raporda dedi donuk bir sesle. Sıkıntı çıkarmaz diyordu.
Bir tarçını çörek daha almaz mıydın?
Z yine gülümsedi. Sonra bakışlarını kocama çevirdi ve gözlerinde birdenbire beliren soğukluk beni ürküttü. Kocamdan tiksiniyordu. Bunu bakışından anlayabiliyordum. Profesyonelliğin ötesinde şahsi olması gereken bir nefretti bu. Bir an için kararsız kaldım. Belki de fidye kötü bir fikirdi. Rehineler için para alışverişi yapmak doğası gereği karmaşık bir işti. Pek çok şey ters gidebilirdi. Atılacak tek bir yanlış adım hızla büyüyüp felaketle sonuçlanabilir, şiddeti hatta ölümü bile doğurabilirdi. Hele de kafasında dev bir zehirli yılan dövmesi olan bir adamla görüşürken.
Radar, ses yanımda oturan Ashton'dan geliyordu. Kızım benden umudu kesmiş masada karşısında oturan genç komandoya sesleniyordu.
Radar mı? Kızım neden ona?
Hemen dönüp Ashton'i kolundan tutmaya çalıştım ama başka bir şey diyemeden geri kayıp tabureden yere yığıldı. Turuncu tulumunun alt tarafından kan akıyordu ve çok fazla kan vardı.
Ashton! Justin anında ayağa fırlamıştı. Ne olur?
Ashton bana bakıyordu. Bana benzeyen gözleri pişmanlıkla doluydu.
Özür dilerim anne.
O an anladım. Erkekler koşuşturmaya başlamıştı. Radar taburesini geriye itip kalkarken Z'de buyurgan ses tonuyla radara bizimle kalmasını, Justin'e de kendisiyle gelmesini söyledi. Hiçbirine kulak asmadım. Dün beni onunla artık konuşmadığımız için uyarmaya çalışan kızıma odaklanmıştım. Sadece evlilikte değil, bütün bir aile içinde de insanların birbirini görmeyi bıraktığı zamanlar oluyordu. Aynı evi paylaştığın ama kendini bir başkasıyla paylaşmaya yanaşmadığın zamanlar. Şimdi ise onu görmek için elimden geleni yapıyordum. Gözlerinin ta içine bakmak için, varlığımla onu rahatlatmak için, yere diz çökerek düşük yapan kızımın elini tuttum. 27. Bölüm. Tessa'yla birlikte Chris Lopez'in oturduğu mahalleden ayrılırlarken Wyatt'a bir telefon geldi. Nicole ya da onun deyimiyle özel ajan Adams donuk ve soğuk bir ses tonuyla iletişime geçildiğini söylüyordu. Justin Denbe bu sabah saat 10'u biraz geçe fidye isteğini belirten bir videoda bizzat görülmüştü. Tessa arabayı nasıl kullanacağını iyi biliyordu. Eyalet polisi olarak çalıştığı yıllardan mı? Yoksa hayatı boyunca Boston'da yaşadığı için mi? Wyatt hangisi olduğunu bilemedi ama pek de üzerinde durmadı. Gerilim dolu geçen dakikaların ardından FBI'ın büyük mobil kumanda merkezinin ihtiyar bir kadının oturma odasının ortasına çam yarması bir futbolcu gibi konuşlandığından emin olduğu dembelerin arka sokağına girdiler. İçeride Nicole'in ortağı özel ajan Hawks'u küçük bir masada önünde dizüstü bilgisayar, tepesinde de düz ekran bir monitörle çalışırken buldular. Nicole arkalarından belirli bir mesafeden geliyordu ve telaşı her halinden belliydi. Tessa ve Wyatt içeri girince çenesiyle üstteki monitörü gösterdi. Nicole'in kolları göğsünün üzerinde bağlıydı ve bir parmağını durmaksızın dirseğine vuruyordu. Wyatt onun sadece telaşlı olmadığını fark etmişti. FBI ajanı keyifsizdi de. Tessa ile birbirlerine baktılar. Wyatt, Nicole'un yanında ayakta dururken onu Hawks'ın karşısındaki boş yeri gösterdi. Hepsi izleme pozisyonuna geçince Hawks klavyesindeki oynatma tuşuna bastı ve hikayenin geri kalanı ortaya çıktı. Fidye talebi video mesajıyla gelmişti. Videoda kameranın karşısındaki Justin Denbe, siyah ve mor çürüklerle dolu yüzü ve tek sağlam gözüyle onları kaçıranların taleplerini sıralıyordu. $9 milyon. Pazartesi günü öğleden sonra saat 3'e kadar doğrudan tek hesaba aktarılacak ve aynı saatte Denbe ailesi de sağ salim serbest bırakılacaktı. Taleplerin yerine getirilmemesi halinde Denbe ailesine daha fazla zarar vereceklerdi. Diğer detaylar daha sonra bildirilecekti. 20 saniyelik videonun sonunda Justin o günkü gazetenin ön sayfasını elinde tutuyordu. Pazar günü tarihli gazeteye kısa süreli bir yakın çekim yapıldı ve ekran dondu. Wyatt Manchester merkezli gazeteyi tanıyarak Union Leader dedi. Bu da hala New Hampshire'da oldukları anlamına geliyor.
Peki ailenin geri kalanıyla ilgili bir şey yok mu diye sordu Tessa. Bir yardım olacakmış gibi bilgisayara eğilmişti. Justin Denbe bu sabah 10.23'te sigorta şirketini aramış dedi Nicole, parmağını vurmaya devam ederek. Ailesiyle birlikte alıkonulduğunu söyleyip bir müdürle konuşmak istemiş. Kendi yaşamından endişe ettiği için sigortasındaki kaçırılmayı kapsayan özel şartları devreye sokmak istemiş. Esasen poliçe sahibinin kısa süre içinde öleceğine dair makul risk olması halinde şirket hayat sigortası poliçe değerinin yarısını da ek fidye olarak ödüyor. Ölü bir Justin Denbe'nin şirkete 10 milyonluk bir sigortaya mal olacağını düşününce sonrasını göz önünde bulundurarak şimdi daha fazlasını ödemek şirketin yararına olacaktır. Wyatt bunu zihninde toparlamaya çalıştı. Bu durumda sadece 4 milyonluk fidye sigortasını ödemek yerine şirket hayat sigortası poliçesinin haricinde 5 milyon daha mı ödeyecek? Kesinlikle. 10 milyonluk hayat sigortasına karşılık 9 milyonluk fidye diye mırıldandı Tessa. Bir daha söylüyorum. Bu adamlar Denbe'lerin şahsi ilişkileri hakkında çok fazla şey biliyor gibi görünüyor. Ve buna limiti aşmadan fidye bedelini ne kadar arttırabileceklerini bilmekle dahil. Bizim varsayımımız hep kaçıran kişilerin profesyonel oldukları yönündeydi dedi Hawks videoyu işaret ederek. O sebeple böyle bir işe girişmeden önce derslerini iyi çalışmış olmaları çok mantıklı. Girişim? Bu ne kadar soğuk, hatta ne kadar profesyonel bir yaklaşım diye düşündü Wyatt. Ta ki Justin'in darp edilmiş yüzüne bakana dek. Adamı iyi benzetmişlerdi. Sol şakağının üzerinde hala saçlarına yapışık duran bir öbek kan vardı. Alt dudağı patlayıp açılmış, sağ gözü ise tamamen şişip kapanmıştı. Diğer yanağındaki devasa çürükten tamamen deforme olmuş bir görüntü veren çok sayıdaki küçük kesikten bahsetmeye dahi gerek yoktu. Yine de adam doğrudan kameraya bakmış ve net bir ses tonuyla konuşmuştu. Hala dimdik ayaktaydı. Belki de kaçıranlar karısına ve kızına değil de sadece ona musallat olmuştu. Yani Justin'in tavrı ailesinin geri kalanının hayatta olduğunun bir kanıtı mıydı? Kadının hamile olduğunu düşünüyoruz. Wyatt lafın ağzından böyle birdenbire çıkmasını istememişti ama öyle oldu. Justin'in yaralı yüzüne bakıyor, içinden ailesinden neler olup bittiğini biliyor mu acaba diye geçiriyordu. Ne dedi Nicole, şaşırdı her halinden belliydi. Delil kayıtları, son sayfada garajdaki çöp kovasında bulunanların listesi. Delil kayıtlarının kopyasını ne zaman aldınız? Wyatt onun gözünün içine bakıp omuz silkti. Sen okumadın mı? Nicole suratını astı, neyi kastettiğini çok iyi biliyordu. Bahane olarak bunun 30 sayfalık bir belge olduğundan ve baş ajan olarak gözden geçirmesi gereken belgelerin fazlalığından dem vurdu. Ancak yine de. Wyatt, Tessa ve özel ajan Hawks'ın kendisini izlediğini bilerek evde yapılan şu çubuk şeklindeki gebelik testlerinden diye devam etti. Pozitif çıkmış.
Libby'nin mi hamile olduğunu düşünüyorsunuz? Ama şayet çöpteyse herkesin olabilir.
Wyatt tek kaşını kaldırdı. 60 yaşındaki hizmetçiyi mi kastediyorsun?
FBI ajanı kafasını ona çevirdi.
Ya da kızını. O da 15 yaşında ama yeterince büyük.
Doğru. Erkek arkadaşı var mıymış ya da birileriyle yatıyor muymuş?
Henüz bilmiyoruz ama en yakın arkadaşlarının ilk anlatacağı şey bu olmayacaktır. Açıkçası ergen kızlarla konuşmak mafya uşaklarıyla konuşmaktan daha zor. Ya birbirlerine çok bağlı olurlar ya da inanmak istemeyeceğin kadar çok dedikodu anlatırlar. Bunun için bize en az iki ajan daha ve anlatılan bütün hikayeleri değerlendirmek için de tabii ki birkaç gün daha gerek.
Bu arada dedi Wyatt sakin bir tonla, erkek ne yaptıysa kadın da onu yapmış olabilir. Justin karısını aldatmış, o da Justin'i aldatmış olabilir.
Sonucunda da hamile mi kaldı?
Nicole hala şüpheliydi. Aynı zamanda da Vicodin bağımlısıydı. Sakın kaçıranlara acımaya kalkma.
Nicole içini çekip alnını ovaladı. Yani muhtemelen 4 reyinimiz var. Tanrım ne karmaşa. O zaman bu fidyenin verilmesi için daha çok sebep var. Verecek miyiz?
Bir kez daha monitörü gösterdi.
Justin'in ilk araması kısa sürmüş diye açıkladı Nicole. Ne yazık ki doğrudan sigorta şirketini aramasını beklemediğimiz için oranın telefonuna dinleme cihazı yerleştirmemiştik.
Prosedür gereği yine de arama kaydedildi. Dinleme uzmanlarımız çalışmalarımıza faydası olur umuduyla gerideki sesleri inceleme üzerine çalışıyorlar. Bir sonraki adım olarak sigorta şirketine özel bir hat yerleştireceğiz. Bir de oraya ajanlarımızı göndereceğiz. Bir dahaki sefere telefonu profesyonel bir ara bulucu açıp bize arabanın izini sürebilmemiz için yardımcı olacak.
Acaba neden ilk önce telefon açtı diye sordu Tessa. Yani neden önce arayıp sonra video gönderdi?
Hayatta olduğunu kanıtlamak için dedi Hawks. Sigorta şirketinin onun ölmek üzere olduğuna dair makul risk taşıdığına inanması gerekiyordu. 9 milyon dolarlık bir fidye talebi için nasıl bir kanıt sunabilirdi ki?
Tessa hafifçe omuz silkti. Wyatt da ona katıldı.
Böyle bir sorunun sonucunda nasıl olur da kesilmiş vücut parçaları gelmez mesela diye sordu. Ama sorusunu belli birine yöneltmemişti.
Nicole başını yavaşça salladı. Müşteri hizmetleri müdürü bu telefonla alenen sarsılmış ama yine de iyi idare etmiş. O ve ailesinin hayatta olduğuna dair görsel bir kanıt istediğini söylemiş. Justin de ona e-posta yoluyla bir video göndermenin yeterli olup olmadığını sormuş. Müdür de uygun bulmuş ama videonun gerçek zamanlı olduğunu ve daha önce kaydedilmediğini gösteren bir kanıt sunmaları gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine de bu tip durumlarda standart prosedür olan Denbe'nin eline bir gazete alması konusunda anlaşmışlar. Aynı zamanda müdür Justin'e videonun başında ve sonunda kullanmak üzere şifreli bir de sözcük vermiş. Papağanın adı olan Jazz. Bu videonun onlar konuştuktan sonra çekildiğinden emin olmak için.
24. ayının sonu. Sayfa 315.